Ayrım 27.
Yani Hazreti Ali'nin tüm mertebeleri 4 kapı 40 makamı geçip Allah bilincine ulaşmış, her canın içindeki bir güçtü. Ali bilimin kapısıydı. Ona el vermeyen alemler şehrine giremezdi. Bu alemin adı alemi ilahi, yani Tanrı dünyası idi. Ali şiir-i yezdan, yani Tanrı'nın aslanıydı. Ali murad-ı sübhan, yani Tanrı'nın istediği şey idi. Ali zat, Ali sıfat, hem gerçek varlık hem o varlığın iyi özelliğiydi. Ali mezarı olmayan bir şehit, Ali cenazesini kendi taşıyan bir ölümsüz idi. Ali mazhar-ı mevud sultanı olduğu ruhlar dünyasından Mehdi adıyla gelecek kişiydi. Ali ölümsüz, Ali görünen, Ali gizlenen idi. Nejat Birdoğan, İttihat Terakki'nin Alevi Bektaşilik Araştırması sayfa 90. İslam dininde ne aslana ne de başka bir hayvana kutsallık izafe edilir. O halde Allah'ın aslanı Ali tanımlaması Alevilere nereden, nasıl, kim tarafından, ne zaman getirildi? Hacı Bektaş Veli'nin o hep gördüğümüz resminde kucağında aslan ve geyik tasviri vardır. Bu aslan ve geyik sembolünün bildiğimiz avcı kurban çelişkisi dışında başka bir anlamı var mıdır? Mesih'in gelmesiyle onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Pars'la oğlak birlikte yatacak. Tevrat, Yeşaya 11 Taksim 6. Hacı Bektaş Veli'nin bu temsili resmini ilk kim yaptı? Hacı Bektaş Tekkesi'nin avlusunda girişte sağ köşede içinde ağzından su fışkıran bir aslan heykelinin bulunduğu havuz vardır. Bu havuzun suyu Alevi Bektaşilere göre kutsaldır. Alevi Bektaşiler şaraba aslan kanı, rakıya aslan sütü demektedir. Örnekleri çoğaltabiliriz ama samimiyetle söylüyorum, çekiniyorum, kimseyi üzmek istemiyorum, yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Ne acı, soru sormaktan tedirgin olur hale geldik. Evet, yüzyıllardır geleneğimiz olmuş, kanıksadığımız ritüellerin kökenlerini bilmezsek bugünü anlayamayız. Bu durum kimseye veya bir gruba farklı bakmayı gerektirmez. Anadolu'da geyiğin sırtına binip kuş gibi uçan geyikli baba vardır. 14. yüzyılda Horasan'dan Anadolu'ya gelip Bursa'ya yerleşen Geyikli Baba'nın türbesi bugün hala ayaktadır ama Geyikli Baba hakkında bilgiler maalesef çok azdır. Yahudilikte aslan ve geyik kutsaldı, doğal olarak Sabetayistler'de olduğu gibi. Sabetay mektubunu her zamanki gösterişli sözleriyle bitiriyordu. Babanın katına yükselmiş adam, kutsal aslan, kutsal geyik, İsrail'in ve Yahuda'nın tanrısının kutsanmışı olan Sabetay Mehmet Sevi böyle buyurdu. John Freely, Kayıp Mesih 2001 sayfa 241. Aslan Kudüs'ün simgesiydi. Geyik, zıvi, sevi demekti zaten. John Freely'nin Kayıp Mesih kitabından bir alıntı daha yapalım. Sabetay o sırada orada bulunan ve kendisine karşı oldukları bilinen baş hahamla beraberindeki 3 hahamı kutsal kitapta sözü geçen eti yenmeyen pis hayvanlara benzetmiş, kitapta inanmayanların kendi etlerini yiyen hayvanlara benzetilmesine öykünerek 4'ünün de kendi etlerini yemelerini söylemiş. Ben Veniste'yi bir deveye, diğer 3 hahamı da sırasıyla bir yaban tavşanına, domuza ve tavşana benzetmiştir. Sayfa 108. Mehdi Bozoklu Celal. Bazı Müslümanlar için Hazreti Ali figürü, bazı Hristiyanlar için Hazreti İsa figürü ve bazı Yahudiler için Sabetay Sevi figürü aynı anlayışı sembolize etmiyor mu? Hazreti Ali'yi Mehdi olarak bekleyenler ile Mesih'i bekleyen Sabetayistler arasında fark olabilir mi? Bundan 3 asır önce Sabetay Sevi'ye inanan Alevi Bektaşi yok muydu? O zaman bir Mehdi gelecek şayiası bazı Müslümanlar arasında bile heyecan uyandırmış ve rivayete göre İzmir'de bir Bektaşi dervişinin reisliği altındaki birkaç kişilik bir Müslüman grubu da Sabetay'ın Mesihliğini kabul etmişti. İbrahim Alaaddin Gövsa, Sabetay Sevi 2000 sayfa 33. Şaşırtıcı mı? Hayır. Bektaşilik babayilikten türemişti. Babayilere göre baba İshak peygamberdi. Ölmüş değil, gökteki yerine çekilmişti. Celali isyanlarının lideri Şah Veli ünvanını alan Bozoklu Celal, ölümü 1519, Mehdi olduğunu söylemiyor muydu? 20 bin taraftarı arasında yoksul Yahudi yok muydu? Sabetayistler, örneğin Gazzeli Nathan, daha yaşarken Sabetay Sevi'yi tanrılaştırmadı mı? Sabetay Sevi İsrail'in melikidir, kralı demedi mi? Sabetay Sevi de kendisinin Tanrı Cevheri taşıyan Adam Kadmon olduğuna inandırmadı mı? Hazreti İsa'yı ilahlaştıran da Yahudi bir hahamken Hristiyan olan Tarsuslu Aziz Paulus değil miydi? İlk misyoner Paulus'a göre Hazreti İsa görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanıydı. Hem yasaydı yani şeriat, hem kurtuluştu hem de imandı. Hristiyanlığın mimarı Paulus'un Hazreti İsa'ya bir peygamberin sınırlarını çok aşan yetkiler atfettiği, yani insanüstü vasıflar verip tanrılaştırdığı açıktır. Bugün Hazreti İsa'yı tanrılaştıran, Yahudileri seçilmiş olarak gösteren Mesihçi, radikal protestan evangelistler Paulus'un yolundan yürümüyor mu? Bakın nereden nereye geldik. Bugün ABD yönetimindeki şahinler evangelist inanca sahiptir. Bunlar Mesih'in ikinci gelişiyle birlikte Hristiyanların Kudüs'te Mesih karşıtı olan Gog ve Magog, Yecüc ve Mecüc ordusunun büyük bir savaş Armageddon sonunda yok edeceğine ve bin yıllık Mesih krallığının kurulacağına inanıyorlar. Bu bin yıllık döneme milenyum diyorlar. Milenyumun başlamasının öncelikli koşulu İsrail oğullarının vaat edilmiş topraklarda toplanmasıydı. Papaz John Nelson'ın 1800-1882 ortaya attığı ve Hristiyan Siyonizmi adı verilen bu görüş, evangelistlerin inancının temelini oluşturur. Bu, bugün ortaya atılan Büyük Orta Doğu Projesi'nin din ayağıdır. Türkiye'de nedense pek tartışılmıyor ya da kapalı kapılar ardında cemaat tarikat toplantılarında konuşuluyor. Aralık 2003 tarihli Aksiyon Dergisi'nin kapak haberi. İnsanlık onu bekliyor. Hazreti İsa'ydı. Fethullah Gülen cemaatine yakın bu dergi neden böyle bir kapak haberi yapmıştı? Mesih inancının ayetlerde olmadığı biliniyor. Ama buna rağmen Nurcular, Müslüman İseviler diye bir tanım ortaya çıkardılar. Buna göre Mesih Hazreti İsa yeniden dünyaya gelecek ve İseviliği yeniden getirip Müslümanlıkla birleştirecekti. Toparlayalım. Daha yakın tarihe gelelim. Yine aynı soruyu soralım. Sabataistler Müslüman olup tekke dergahlara girdiklerinde Yahudi inancının bazı ritüellerini yanlarında getirmiş midir? Bu ritüelleri Aziz Paulus ve Abdullah bin Sebe getirdiyse Sabataist'in getirmemesi mümkün mü? Dipnot: Abdullah bin Sebe ve Aziz Paulus hakkında Yahudilikten döndükleri için komplo teoriler üretmek anlamsızdır. Hangi dinden dönerse dönsün, dönen hakkında kuşku duymak hiçbir dindara yakışmaz. Keza bugün Türkiye'de okunan Kur'an-ı Kerim meallerinden birisi Yahudi kökenli Muhammed Esed'indir. www.sonsaniye.net. Ama Ordinarius Profesör Hilmi Ziya Ülken'e göre aksi de söz konusuydu. Yani İslam da Yahudiliği etkilemişti. Örneğin Endülüs'te Yahudi İbn Cebron İslam felsefesine etkilenmişti. İslam felsefesi sayfa 169-180. Evet, İslam da etkilemişti. Müslüman olan bazı Sabetaistlerin zamanla inançlarını terk edip veya unutup tamamen Müslüman oldukları da bir gerçektir. Dinler, mezhepler, tarikatların birbirlerinden etkilenmemeleri mümkün değildir. Reha Çamuroğlu, Balkanlarda birçok Hristiyanın 12 havari ile 12 imam arasında kavramsal akrabalık kurduklarını, Mehdi'yi Mesih olarak bağırlarına bastıklarını belirtiyor. Değişen Koşullarda Alevilik 2000 sayfa 55. İncil Yuhanna'nın vahiy kitabı Bab 1 Taksim 16 bakın ne diyor. Ve sağ elinde 7 yıldız vardı. Ağzından çifte uçlu bir kılıç çıkıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Çifte uçlu kılıç Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'a ne kadar benziyor. Tasavvufun Müslüman inancıyla ilgili olmakla birlikte Hristiyanlaşmış ve Helenleşmiş bölgelerde geliştiği doğrudur. Jean Chevalier, Sufilik 1993 sayfa 9. Türkolog Profesör Doktor Hans Joachim Kissling bakın bambaşka bir açıdan bakıyor. Bektaşiliğin birçok Hristiyanvari özelliklerini hatırlayalım. Ben burada Bektaşilerin, Yeniçerilerin yani Hristiyan asıllı askerlerin karargahlarındaki vaizlik rollerinden ziyade onların Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeleri içinde tam bir sünnileşmeye karşı en uzun ve başarılı şekilde karşı koyan ve bugüne kadar Bektaşilerin kalesi olarak kalan Arnavutluk'ta büyük ölçüde vuku bulan yayılmalarını düşünüyorum. Tarih ve Toplum Dergisi 20 Ağustos 2005. Bektaşi Alevi Sabetaist Şiirler. Birbirlerini nasıl etkilemezler diye düşünüyorsunuz ama yine de şaşırıyorsunuz. Okuduğumda çok şaşırdığım Harvard Üniversitesi Houghton Kütüphanesi'nde bulunan İlahiler kitabındaki bir şiiri sizinle paylaşmak istiyorum. Gel gönül sabreyle katlan bu cevre, elbet seni ağlatan bir gün güldürür. Niceler kondu göçtü bu haneye, elbet seni ağlatan bir gün güldürür. Gitti yoldaşlarım deyü ağlama, ciğerciğim aşk oduna dağlama, hayıf oldu deyü yanıp ağlama, elbet seni ağlatan bir gün güldürür. Gittiğin yollarda sana ayandır, cevrin kime ise lütfun anadır, erler ile evliyaya beyandır, elbet seni ağlatan bir gün güldürür. Gitti göremedim mihrü vefayı, aşık olan çeker cevrü cefayı. Kelp rakip sürsün zevkü safayı, elbet seni ağlatan bir gün güldürür. Pir Sultan Abdal'ım bunda bir hal var, özünü yokla ki üstünde yol var. Seni kim ağlattı var ona yalvar, elbet seni ağlatan bir gün güldürür. Şiiri okuduğunuzda klasik bir Alevi Bektaşi deyişi olduğunu anlıyorsunuz. Son kıtayı okuduğunuzda kimin tarafından yazıldığını fark ediyorsunuz. Pir Sultan Abdal'a ait bu nefesin hikayesi ilginçti. İbranice karakterle yazılmış bu kitap İstanbul Üniversitesi'nde 1933-1950 yılları arasında sosyoloji profesörü olan babam Dr. Gerhard Kessler'e dönme yani 17. yüzyılda İslam'ı benimseyen sahte Mesih Şabbat-ı Ayşzevi'nin takipçilerinin ahbabından olan bir öğrenci tarafından verilmiştir. Kitap 1953 yılında Ortodoks Türk Hahan başına gösterilmiş, o da üstünkörü bir inceleme yaptıktan sonra kitabın Judeo-Spanish yani Ladino dilinde yazılmış ve dönme dini konularını içeren şiirler olduğunu belirtmiştir. Kitap Hans D. Kessler tarafından Ekim 1957 tarihinde Harvard Kütüphanesi'ne verilmiştir. Tarih ve Toplum Dergisi sayı 223 sayfa 14. Dönme dini konularını içeren şiirlerden bir örnek daha vardı. Ol şahı alem geldi cihane, yaktı bağırcığım etti virane, affet günahım gel benim canım. Bu kitabı inceleyen Doktor Cengiz Şişman şu görüşe ulaşıyor. Mısraların çoğunun Bektaşi ve Mevlevi ilahilerinden, şarkılarından yani nefeslerden alındığı görülmektedir. Bunlar cemaat mensuplarının ilk zamanlardan itibaren Bektaşi ve Mevlevi tarikatı ve mensuplarıyla karmaşık bir sosyal ve kültürel ilişki içinde oldukları argümanı için destekleyici birer örnektir. Mısralar diğer bütün mistik düşünce ve hareketlerde olduğu gibi Tanrı'ya, Mesih'e, Şah'a, Mehdi'ye, sevgiliye ulaşmakla ilgilidir. Adı geçen eser sayfa 14. Evet, Sabetayistler kendilerine yakın buldukları tarikatlara, cemaatlere, dergahlara yöneldiler. Size bir örnek vereyim. Eğer Moldavya'da yaşasalardı bakın hangi tarikata girerlerdi. Bugün Moldavya'daki Gagavuzların büyük çoğunluğu Protestan 7. gün Adventist Kilisesi'ne bağlıdır. Bunlar tıpkı Yahudiler gibi 10 buyruğa uyuyorlar. Cumartesi günü çalışmıyorlar, domuz, karides, yengeç, tavşan, pullu balık yemiyorlar. Kabala'ya inanıyorlar. Hamursuz bayramına harfiyen uyuyorlar. Ama Hazreti Musa'yı ölümlü bir insan, Hazreti İsa'yı ise Tanrı'nın oğlu olarak tanıyorlar. Sünnet olmuyorlar. Bakınız Kitab-ı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit. Yakup Aygil'in Turanlı Hristiyanlar kitabında yazdığına göre 7. gün gelişçiliği daha çok Gökoğuz yani Gagavuz Türkleri arasında yaygındı. Sayfa 127. Ataları Hazarlardı. Hazarların dönme başka mezhepleri de vardı. İki örnek. Sabetaryanlar, Yahudi unsurları benimsemiş Transilvanyalı Unitaryan Hristiyanlardı. Yahudi bayramlarını kutluyorlardı, cumartesi çalışmıyorlardı. Subbotnikler, Ortodoks Hristiyan inancına sahipler ama Hazreti İsa'nın ilahi vasıflara sahip olduğuna inanmıyorlardı. İbranice isimler alıyorlardı. Dağıtmayalım. Konumuz Bektaşi-Sabetayist ilişkisi. Tezimiz Sabetayistler salt gizlenmek için tarikatlara girmiyorlardı. Kendi inançlarına benzer öz ritüel ve benzerlerini arıyorlardı. Sabetayistler için Bektaşilerde bu benzerlik fazlasıyla vardı. Hatta yıllardır karalanmalarına neden olan çirkin olaylarda bile. Kuzu bayramı ya da mum söndü. Alevi Bektaşilere yıllardır çalınan kara leke mum söndü iftirasının temelinde Sabetayistlerin kuzu bayramı mı vardı? Ne yazık ki bazı çevreler ısrarla bu benzerliği gündeme getirmektedir. Bu nedenle biz de ister istemez bu konuya değinmek, hiçbir benzerlik olmadığını göstermek zorundayız. İbrahim Alaaddin Gövsa'nın Sabetay Sevi adlı kitabından bir alıntı yapalım. Bu kuzu bayramı hakkında Sabetay zümresi mensuplarından Karakaşzade Rüştü, 1924 tarihinde Vakit Gazetesi muhabirine şu izahatı vermişti. Kuzu bayramı 22 Adar'da, yani Mart ayında yapılır. Bu bayram geceye mahsustur. Her sene kuzu eti ilk defa bu bayram münasebetiyle ve hususi merasimle yenir. Bu merasimde en aşağı ikisi erkek, ikisi kadın olmak şartıyla evli 4 kişinin bulunması lazımdır. Kuzu ziyafetinde bulunacakların sayısı iki cinse mensup evli çiftlerin arttırılması şartıyla istenildiği kadar çoğaltılabilir. Kadınlar iyi giyinmiş ve elmaslarıyla süslenmiş oldukları halde sofra hizmetinde bulunurlar. Yemekten sonra biraz eğlenilir ve muayyen zamanda ışıklar söndürülerek karanlıkta kalınır. Bu bayram vesilesiyle doğacak çocuklar bir nevi kutsiyeti haiz tanınırlar. Ona Dört Gönül Bayramı adı verilir. Sayfa 65. Bir alıntı da Kabala konusunda uzman Yahudi Profesör Abraham Galante'den yapalım. İstanbul Üniversitesi'nde Doğu Halkları Eski Tarihi Profesörü olmam ve Doğulu bir sakin olarak sık sık Yakın Doğu'nun bazı yörelerinde henüz uygulanan bazı örf ve adetleri kıyaslama fırsatı buldum. Burada söz konusu olan mesele mumların söndürülmesinden sonra oluşan gülünç sahneler kaynağını Antik Doğu'dan alır. İşte bu kaynağın neden ibaret olduğu. Mitolojiye göre doğa kışın uykuya yatar ve gökyüzü tanrısı zincire vurulur. Güneş tutulunca gökyüzü tanrısı Attis evrenin çiçekleneceğini haber vermek üzere yeryüzüne indiğinde kendisini karşılayan doğa tanrıcısı Ma veya Ammas'la evlenir. Bu bir aşk bayramıdır. Tanrının inişi şu şekilde kutlanıyordu. Bir çam seçilip menekşelerle kaplanıp Attis'in imajı ve dininin simgeleriyle süsleniyordu. İlkbahar nasıl bir sonraki sene tekrar gelmek üzere son buluyorsa, Attis de bir sonraki yıl tekrar ortaya çıkmak üzere ölmeye mecbur olduğu için imaj aynı bir ölü gibi bandajlarla sarılıydı. Çam özel bir mecbur olduğu için imaj aynı bir ölü gibi bandajlara sarılıydı. Çam özel bir törenle kendilerini en tuhaf bir şekilde içki alemine kaptırarak Attis ile Ma'nın evlilik törenine katılan halkın birlikte söylediği şarkılar eşliğinde yakılırdı. Eski tarihi incelersek zaman içinde bu törenin gözlemlendiğini ve izlerine bugün bile rastlanıldığını, Ön Asya'daki bir ekol mensubu grup tarafından uygulandığını görürüz. Kızılbaş ya da tahtacı olarak tanınan bu grup mensupları kendilerini bu tuhaf içki alemlerine vermek için büyük mumların söndürüldüğü gece törenleri düzenlerdi. Garip tesadüf, biz bu satırları yazarken İstanbul'da yayımlanan 5 Mayıs 1935 Akşam adlı bir Türk gazetesi Maraş Ön Asya muhabirinin telgrafını yayımlıyordu. İşte bu telgrafımın tarafımızdan tercümesi şudur. Maraş 4 Mayıs 1935. Bir odada büyük mumların söndürülmesi töreni uygulayan birkaç kişi cürmü meşhut halde yakalandılar. Olay yerinde erkek ve kadınlardan başka müzik enstrümanları ve kafası koparılmış bir kara tavuk da bulundu. Görüldüğü gibi bu tören Sabet Ay'ın ekol mensupları tarafından yapılan törenin aynısıdır. Aradaki tek fark kuzunun yerini tutan kara tavuktur. Bu antik alemlerin çamuru oryantal antik Yahudilerin örf ve adetlerine sıçramadan edememiştir. Günümüzde de Attis'e yapılan törenin çamurlarının büyük kabalist Ribbi Shimon Bar Yohai'nin anısına yapılan törene de sıçradığı saptanmıştır. Sabet Ay Sevi ve Sabet Aycıların Gelenekleri 2000 sayfa 75-76. Mum söndü iftirası sadece bağnazların söylemesiyle kalmamış, bilimsel kitaplara kadar girmişti. Profesör Galante gibi bir bilim adamı gazetenin haberini doğru kabul edivermişti. Peki Galante'yi bile etkileyen bu dedikodu nasıl çıkmıştı? Nejat Birdoğan'a göre tüm bu yanlış anlamalar cem toplantılarından değil, musahiplik törenlerinden çıkıyordu. Musahip ikrar verecek, nasip alacak erkek ve kadının, yani karı kocanın, seçtiği kefil anlamında eş, yol kardeşi, ahiret kardeşliği demektir. İran kökenli musahiplik törenleri iki aile arasında yapılıyordu. Musahip olan çiftlerden erkekler baş açık yalın ayak yere uzanmışken, kadınlardan her biri musahip erkeklerin çıplak ayaklarını uzun kefen etekleriyle örterler. Bu hareket onların bacı kardeş olmalarını simgeler. Nitekim musahip ailelerine nikah düşmez, çocukları bile birbirleriyle evlenemez. Durumu böyle benimsemek istemeyen kimi kötü düşünceliler, durumu istedikleri yöne çekmektedirler. Kaldı ki Batı Anadolu tahtacılarında musahip döşeği diye bir döşek vardır. Musahip olacaklar için dedenin huzuruna bir döşek getirilir. Aday musahipler bu döşek üzerine yan yana yatarak ikrar, yani söz verirler. Pir musahip olacak dört kişinin üzerine bir çarşaf örter. İsmi Azam duasını okur. Sonra çarşaf kaldırılır, bu durumda kimi iftiralara neden olmaktadır. Oysa ki Alevilikte yol kurallarının özü ele, dile, bele sağlam olmaktır. Nejat Birdoğan, Alevi Kaynakları 1, 1996 sayfa 174. Birdoğan gibi onlarca yazar mum söndü iftirası konusunda kitaplar yazmışlardır. Ancak bu dedikodular kara bir propaganda maksadıyla hala yapılmaktadır. Sabetayist olduğunu açıklayan yazar Ilgaz Zorlu ise bağnazların kuzu bayramı geleneğini öne sürerek Sabetaycıları da leke sürmeye çalıştıklarını belirtiyor. Birkaç yıl öncesinde bu konuda yaptığım bir araştırmada söz konusu edilen bayramın kutlandığı bir cemaat üyesi tarafından kabul edilmişti. Bu kişi kendisinin bizzat şahit olduğu şekilde bu merasimin yapılışını anlatırken şunları söylemişti. Bu tarihte her ailenin erkek olan reisleri toplanmakta, Kral adını verdikleri dini bir merkeze bir kuzuyu okumaktadırlar. Hoca ve Ogan adı verilen dini önderlerin merasim sonrasında bu kuzudan parçalar kestiği ve bu parçaların her aileye dağıtıldığı bilinmektedir. Fakat dikkat edilmelidir ki burada kadınlar yer almamaktadır ve cinsel bir ritüel de yapılmamıştır. Ancak diğer cemaat üyeleri görmedikleri halde aile büyüklerinden bu şekildeki dini bir merasimin 20. yüzyılın başlarına kadar yapıldığını duyduklarını, ancak daha sonra kapancılar grubunda bu hadisenin o zamanki cemaat ileri gelenlerinden olan Tüccar Ata Efendi ile Halil Ali Bezmen Efendi tarafından kaldırıldığı belirtilmektedir. Tabii bu konu tamamen belgelenememiştir. Mum söndür ritüelinin tüm sabetaycı gruplarda uygulandığına dair elde hiçbir kanıt yoktur ve bunun gerçekliği de tartışma konusudur. Ilgaz Zorlu, evet ben Selanikliyim, 1998 sayfa 63. Sabetayist Nazif Özge'nin itirafları. Yıllardır içe dönük gizli yaşayan sabetayistlerin kuzu bayramı ile ilgili ritüelleri ne zaman ortaya çıkmıştı? 24 Temmuz 1952 tarihinde başta Ahmet Emin Yalmak olmak üzere sabetayistlere ağır sözlerle saldıran İslamcı Büyük Doğu gazetesinin kapısı çalındı. Gelen kişi ben dönmeyim Selanik dönmelerinden fakat tamamıyla hidayete ermiş bir insanım. Size dönmelerin bütün esrarını ifşa edeceğim diyen Nazif Özge adında bir sabetayist Karakaşi'ydi. Sabetayist Karakaşilerin önde gelen ailelerinden tekstil ticareti yapan Dilber kardeşlerle kavga etmiş, İstanbul Fatih Noterliği'nden 15 Mart 1952 tarihli bir ihtarname çekmiş ama muhataplarının onu adam yerine koymaması üzerine tüm bildiklerini açıklama kararı almıştı. Anlattıklarından biri konumuzu ilgilendirdiği için alıntı yapalım. Ben Sütlüce'de mezbahada çalışırım. Şark Deri Limited şirketinde bağırsakçıyım. Bir gün evime de mezbahadan bir parça et getirdim. Eve girince ne göreyim? Dönmelerin en büyük hocalarından biri karıma bir kağıt yazdırıyor. Adamın adı Akil Kibar, Yeşil Direk Karakolu, Katırcıoğlu Hanı, numara 2'de Abdurrahman Kibar'ın ağabeyidir. Ben eve girince o ve karım birdenbire bozuldular. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Birbirlerine kaş göz işareti yaptıklarını gördüm. Akil Kibar bir takım beylik laflar edip çıktı gitti. O gidince karımı zorladım, kendisine yazdırılan kağıdı aldım. Evet, karıma tasallut ettiler. Kendi akideleri icabı dönme karıları böyle hocalarla yatıp da hamile kalacak olursa doğacak çocuk haşa Allah'a yakın olurmuş. Böyle çocuklara da dönmeler cemiyeti bakar ve onları yetiştirir. Karıma tasallut etmeye kalkışmışlar fakat muvaffak olamamışlar. Bilahare kendisiyle bayram yemeğini yediğim Akil Kibar bana, bizim dinimizde böyle şeyler günah sayılmaz dedi.